Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağ.
Ben Mesut Çevik.
Hemen ilk haberimize başlayalım isterseniz. Geçtiğimiz haftanın belki de en sürpriz gelişmesi, beklemediğimiz bir ürün olarak Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 6 ve iPhone 6 Pro'ya özel yeni telefona takılabilir powerbank diyebileceğim güç kaynağı oldu.
Evet, şimdi powerbankler aslında artık herkesin kullandığı, herkesin ne işe yaradığını bildiği cihazlar haline aldılar. Nedir bu cihazlar? Bilmeyenleriniz varsa bir daha açıklayalım. Yanımıza taşıdığımız güç kaynakları, taşınabilir USB'den şarj ettiğimiz ve telefonu şarj etmeyi sağlayan. Zaten iPhone sahiplerinin hepsinde birer tane var. iPhone sahibi değilim. Ben hani normal Android telefonlar kullanıyorum. Benim de çok işime yarıyor. Uzun yolculuklara çıktığında mutlaka ama mutlaka bir şekilde kullanmak zorunda kalıyorsun. Hani LG G4 veya Note 4 gibi pili değiştirilebilir cihazlar kullananlar ek pil taşıyorlar. O daha da keyifli bir şey. Şak şak pili bir değiştiriyorsun oluyor ama işte onu bir sonraki telefonda kullanamıyorsun. Powerbank'in böyle bir avantajı var. Apple tarafında kılıf işi ise gerekli miydi? Bana çok garip geldi. Neden dersen zaten 3. parti 1 trilyon tane vardı. Şimdi Apple tarafında çok pahalı bir şekilde bir kılıf geldi.
Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Üst seviye telefonların pek çoğunda bir pil sorunu var. Yani hani bugün en iyi telefonu da alsanız çok kullandığınız zaman ki böyle telefonlar kendini çok kullandırıyor. Evet. Dolayısıyla buradan yola çıkarak o powerbank tarafında ciddi bir pazar büyümesi oldu. Aksesuar tarafının belki en hızlı büyüyen kollarından birisi powerbankler oldu. Bugün telefon üreten firmalar da işte Samsung'undan LG'sine kadar hepsinde bir şekilde bir ürünler var. Aynı zamanda işte Sony gibi. Sony de kez daha powerbank üreten bir firma. Diğer tarafta 3. parti firmalara baktığınız zaman henüz telefonu olmayan TP-Link ya da bir takım başka firmalar da bunu üretiyor ve çok da satılan ürünler bunlar. Farklı firmalardan çeşitli kapasitelerde bulunabiliyor. Dolayısıyla buradaki ticari potansiyeli görmüş olacak ki Apple'da böyle bir ürüne imza attı. Açıkçası hani Apple'dan ne bekliyorsun diye sorsaydın bana hiç aklıma gelmezdi powerbank çıkartacakları.
Herkes Lightning portuna sahip bir kulaklık bekliyordu orijinal.
Aynen. Yeni yeni çıkmaya başlayan pahalı ürünlerin yanında muhtemelen Apple'da Beats markasından çıkartabilir diye düşünüyordu. Ama Apple powerbank ile yılı kapatacak gibi görünüyor. Şimdi bakıldığı zaman pahalı bir ürün. $199 satılan bir ürün. iPhone 6 ve iPhone 6 Pro'ya özel. Kısmen Plus'ların pili büyük olduğu için öncelikle bu ürün grubuna yönelmişler. Ve 1876 mAh kapasiteli bir büyüklüğe sahip. Bunun %90 verimlilikle çalıştığını düşünürsek eğer muhtemelen bir iPhone 6, iPhone 6 Pro'nun pilini %80-90 civarında dolduracaktır diye tahmin ediyorum. Tasarım anlamında bir tuhaflık söz konusu. Dışa doğru çıkıntı yapıyor arkadan pil. Yurt dışına bir yorum okudum. iPod yemiş iPhone'a dönüyor bu telefonlar bunu taktıktan sonra diye. Aslında benzer de bir tablo
benzer,
var ortada.
Benzer. Yılanlar çok büyük şeyleri yuttuklarında böyle karınları şişiyor ya. Aynı buna benzer bir tablo var.
Şimdi ben ilk gördüğümde geçtiğimiz hafta yurt dışındayken bu ürün lansmanı oldu. Türkiye'ye döndükten sonra biraz inceleyebildim. Şeyi merak ediyordum. Kılıfı taktıktan sonra Apple'da biliyorsun hoparlör altta yine mikrofonun altta olduğu için acaba onu engelliyor mu diye. Onu aşabilmek için telefon ön kısmına direkt home butonun altına gelecek kısmın sağ tarafına hoparlör için bir boşluk, sol tarafına ise mikrofon için bir boşluk koymuşlar. Anladığım kadarıyla bu pratik kullanımda çok sorun yaratmayacak ama inceleyenlerin yorumlarına baktım biraz. Diyorlar ki o ön kısma gelen üst katman klavyeyi hızlı kullanırken klavye yazımını zorlaştırıyor mesela. Bu önemli bir feedback çünkü pil bitmeye yakın eğer bunu takar ve yine hızlı bir şekilde mesaj atmak isterseniz belki orada yazın deneyiminden bir miktar taviz vermek zorunda kalınabilir.
Ya açıkçası uzun yolculuklarda bu tip kılıflar kullanılıyor. Benim eleştirim şuna yönelik olacak. Daha ucuz kılıflar var. Yine markaların
daha büyük kapasiteli.
Daha büyük kapasiteli, daha fazla işiniz yeri, yani daha şık duran. Apple'dan böyle bir ürüne gerek var mıydı? Yani Apple dendiğinde insanların aklında şöyle bir firma var. Hep yeniliklerin peşinde koşan, yenilikçi işler yapan. Gerçekten hani insanlarda şöyle bir algı oluştu. Niye çok eleştirdiler şeklini. Apple şarjlı bir kılıf ürettiğinde telefonu hiç kalınlaştırmadan hani şarjını arttıran bir şey çıkartıp bakın yeni bir teknoloji bunu kullandı demesini bekliyorlar. Kalkıp da herkesin yaptığı gibi telefonun şeklini, şemalini bozan, taşıdığınızda utanılacak hale getiren bir kılıf üretip üstüne de Apple logosunu koyması komik durmuş.
Ya da bir diğer grup gözüyle de baktığın zaman olması gereken halinde ikinci, üçüncü versiyon olur. Yavaş yavaş olması gereken noktaya yaklaştırırlar tarzında da bir yorum var. Açıkçası hani bakıldığı zaman örneğin bugün benzer işlevi gören iPhone'un yani pilli iPhone kılıflarına bakıldığında arka tarafında açma kapama düğmesi olan, şarjın durumunu yine kendi üzerine gösterebilen bir takım
bazı kılıflar uygulama var. Destekler
bazı uygulama destekler var dediğin gibi. Bunda mesela kılıfın, pilli kılıfın pilinin ne kadar kaldığını görebilmek için bile eğer telefonu kullanmıyorsanız yani yazılımdan göremiyorsanız gösterge ışığı kılıfın içerisinde yapılmış. Dolayısıyla telefonu çıkarmanız gerekiyor. Hani bunlar tuhaf durumlar tabii ki ister istemez ama söz konusu Apple olduğu için, Apple'ın resmi ürünü olduğu için eleştirelim ya da beğenelim yine o çok satacaktır muhtemelen. Evet. Çünkü insanlar o noktada pek çok kişi
resmi ürünü almayı tercih edecektir.
Resmi ürünü almayı tercih edecektir. Bugün 3500-4000 lira iPhone 6 aldıysan $100 muhtemelen çok görünmeyecektir pek çok kullanıcı için ama sonucunda bu kulvarda ne en güzel görünen ürün olmuş, ne yüksek kapasiteli ürün olmuş. Hani sıradana yakın bir ürün demek bence yanlış olmayacaktır.
Ya gerçi şimdi bu kılıfı gündelik hayatın bir parçası olarak düşünmemek lazım. Uzun yolculukların bir dostu olarak düşünmek lazım. Orada powerbank bence en iyi çözüm hala da. Ama ekstra olarak eğer çok uzun süre pili giden kaba görünmesi de sizin için sorun olmayan bir iPhone ihtiyacınız varsa iPhone 6 Plus orada zaten mükemmel pil süresiyle bütün kullanıcının beğenisini toplayan bir cihaz.
İşte boyuttan dolayı bazıları onu
i̇şte
tercih etmek
zaten bu kılıfı taktığında da tuğla oluyor telefon.
Kutu bayağı kalınlaşıyor.
Evet, yani orada öyle bir tercih yapılabilir.
Sonucunda çıkardılar bu ürünü. $100 fiyatı var. Türkiye'de yakın zamanda gelecektir diye düşünüyorum. Benzer ürünleri ben İFA fuarında mesela Samsung tarafında da görmüşüm. Yine Galaxy S6, S6 Edge, yine Note 5 ailesi için. Onlar yine kasanı kendi tasarımsal özellikleriyle bütünleşebilen kılıflar yapmışlar. Onlar da yine bayağı kalınlaştırıyor durumu. Bu arada tercih kullanıcıların. Kimisi telefonun tasarımı bozulmasın diye telefona giydirilebilir değil, takılabilir, powerbank de tercih edebilir. Orada 20.000-30.000 mAh'lere giden tercihler var. Eğer hani yekpare olsun, bir elimde powerbank tutmayayım, ya tutarken diğeriyle telefon tutmayayım diyenler de böyle bir ürün tercih edebilirler. Ama kesin olan şu ki fiyatı uçuk, yüksek.
Evet. Apple kendi GPU mimarisi üstünde çalışıyor. Bu da yine Apple tarafındaki haberlerden bir tanesi. GPU işi çok zor bir iş.
Çok zor bir iş.
Yani işlemciyi bir şekilde yapıyor firmalar, görüyorsun. Tamam, diğerinden hızlı oluyor, diğerinden yavaş oluyor ama GPU dediğinizde şu anda dünyada en hızlı GPU belli, Nvidia sahip. Hı hı. AMD bir şekilde artık toparlama çabası içinde ki sonları pek parlak görünmüyor hala da. Pek umut vaat etmeyen işler peşinde koşuyor gibiler. Yatırımcılar tarafına baktığınızda firma GPU tarafını ayırdı ama pazar payı açısından değerlendirdiğinde sen yatırım yapar mıydın AMD'ye?
Yani para yatırmak istersen şu an para koyma.
Ben de koymam.
Yani onu söyleyebilirim. Tabii ki gidişat ne olacağını göreceğiz. 2016 için onların da bir takım planları var. Bir takım teknolojilerin gelişiminde son dönemde bazı güzel hamleler var. Bu HBM dediğimiz yüksek bant genişliğine sahip bellek tipinin gelişmesinde AMD'nin ciddi bir payı var. Yatsınamaz ama şu an toplamdaki duruma bakıldığında Nvidia'nın durumu orada bazı bir şekilde daha iyi bir noktada.
Son olarak da Intel'i hatırlamak lazım.
Tabii Intel'in de yine kendi içerisinde bir darboğazı var. Hani onlar da yapacağız edeceğiz dediler. Harici grafik kartı geliştireceğiz dediler. Yapamadılar, patladı. Yöneticiler kovuldu o işten dolayı vesaire vesaire derken.
Şimdi
yine nokta itibariyle ileri gidemediler. Şimdi ama tabii Apple'da şöyle bir durum söz konusu. Bu bahsettiğimiz firmalar büyük ölçekli GPU mimari geliştiren firmalar. Büyüğünü yaptıktan sonra onu küçüğe ölçeklemek zaten kolay kısmı. Apple ise şunu yapma derdinde. Telefonuma, tabletime kendi geliştirdiğim bir mimari koyabileyim. Şu anda ne yapıyorlar? Imagination firmasının PowerVR tasarımlarını alıyorlar. Hatta iPad Pro'da kullandıkları A9X işlemcisindeki GPU tarafına bakıldığı zaman bile esasında kısmen de olsa özelleştirilmiş bir yapıda. Çünkü ürün gamına bakıyorsun 8'den 16 çekirdeği atlıyor ama Apple mesela 12 çekirdek yapmış onu. Öyle bir durum söz konusu. Fakat hala dışa bağımlı durumdalar. Hala o grafik mimarisini istedikleri şekilde özelleştiremiyorlar. Çünkü senin bir işlemci tasarımın var kendi geliştirdiğin. Ona dışarıdan bir firmanın geliştirdiği bir şeyi implante, yani uydurmaya çalışıyorsun. Evet. Orada bir takım zorluklar olabiliyor.
PowerVR'da hisseleri var ama o ürüne müdahale etmeye yetecek size de değil.
Şimdi şöyle bir durum olduğu kesin. PowerVR'da Apple'ın kullandığı GPU'yu bugün başka birisi kullanamıyor. Bunu PowerVR mı vermiyor? Diğerleri kullanmak istemiyor mu? Yoksa Apple mı engelliyor? Bunu bilemiyoruz ama şu an sadece Apple kullanıyor. Ama zaten ticari olarak baktığın zaman 100 milyon satan bir ürün grubu var. Adam diyor ki ben bunu ürünlerinde kullanacağım. Diğerine vermek istemeyebilirsin mesela. Zaten oradan iyi para kazandığın için. Ama bunların hiçbirisi Apple'a yetmiyor. Çünkü adam yazılımı yapıyor, işlemciyi yapıyor ama GPU tarafında hala darboğaz var ve gelecek GPU teknolojilerine doğru kayıyor. İşte metal diyorsun, donanım seviyesinde hızlandırma yapacağım diyorsun. OpenCL'i biraz daha fazla mobile getireceğim diyorsun. Diğer taraftan bir takım uygulamaları GPU hızlandırmayla çalışacağım diyorsun. Bunların hepsini yapabilmek için de her noktasına müdahale edebilmen gerekiyor. İşte o noktada Apple'ın biraz eli kolu bağlı. Bunu aşabilmek için de kendi mimarilerini geliştirme yolunda 3-4 yıldır çalıştıkları söyleniyor.
Belki daha verimli bir işlemciyle ortaya çıkacaklar. Tam bir verimli bir paket
sonuçta
olacak.
Sonuçta her şeyi kendin yaptığın zaman iyi de yapabiliyorsan eğer, ki Apple zaten piyasadan bayağı bir mühendis topladı. Bugün hala 600 tane donanım üzerinde mühendis arıyorlar. 600'den fazla iş ilanı var bu konuyla ilgili olarak, ki bir kısmını araştırdım hakikaten. GPU programlama, OpenStack programlama, yüksek performansı, düşük direnimlilik, düşük enerji tüketimiyle cep telefonuna sığdırabilecek GPU tasarlama konusunda mühendis arayışları var. Seneye olmayacaktır, bir sonraki seneye de olmayacaktır ama belki A12'de, A13'te biz Apple GPU'larını muhtemelen göreceğiz. Bu aynı zamanda tabii ki GPU'yu sadece cep telefonu için düşünmemek gerekiyor. Önümüzdeki seneler için Apple'ın A serisi işlemcileri MacBook'lara getirme hedefi de var. Orada tabii ki belki A9X'i kısmen kullanabilirsin ama Final Cut Pro'yu bugün GPU hızlandırma noktasında A9X üzerinden hızlandırmak istersen orada yine bir darboğaz yaşayacaksın. Bugünden yarın olmasa da yapacaklar. Keza aynı anlayışa sahip bir firmada Samsung. Samsung'un da kendi GPU tasarımı üzerine çalıştığı uzun süredir konuşuluyor. Gelecek oraya doğru gidiyor. Artık firmalar dışa bağımlı olmak istemiyorlar. Apple dediğin firmanın 250 milyar dolar nakit parası var. Tamam, otomobil de yapacak ama asıl parayı kazandığı ürünlere de yoğunlaşacaktır. Orada da işte yenilik olarak ne yapılabilir? Olmadığı yerlerde de girişimler yapma konusunda eğilebilir. O da işte GPU olacak muhtemelen.
Hep birlikte göreceğiz sonuçları. Umarız iyi sonuçlar ortaya çıkar da rekabet biraz daha canlanır. Bir diğer iPhone haberi de, Apple haberi de, Intel'in ilk defa böyle çok baba bir telefonda modemleri yere bulabilecek olması.
Baba demeyeyim mi? Çok satacağı garanti diyelim. Çünkü
yani sonuçta sektörün konuşacağı bir telefon olacak.
Tabii sektörü illaki konuşacak. Bu arada geçtiğimiz hafta ne kadar çok Apple gelişmesi olmuş. Evet. Daha bir iki haber daha var ama hakikaten geçtiğimiz hafta bir hareketli de, süreç yaşadılar. Şimdi Intel'in modem bölümü, Infineon'dan satın aldıkları bölümde orası. Bir türlü o istedikleri çıkışa yakalayamadılar. İşte Samsung Galaxy Alpha'da bir kullandı onları. İşte bazı cihazlarda kullandı ama tam olarak o istedikleri sıçramayı gerçekleştiremediler. Hatta yatırımcılar da bu konuda endişeliydi. Şimdi denilen o ki iPhone 6C'de ya da belki ismi iPhone 7C olabilir. Bu konuda tam olarak durum belli değil ama Apple'ın yeni piyasaya süreceği, kısmen daha düşük fiyata sahip olan, daha ekonomik ve daha küçük ekranlı, 4 inç ekranı sahip olması beklenen cihazla Intel'in 7230 ya da 7330 ya da 7360 koduna sahip olan modemi kullanılacak deniyor ki o da Cat 6 modem. Yani teorik olarak baktığın zaman indirim hızı 300 megabitleri bulabilecek bir modem. Intel niye bunu seçmiş olabilir? Intel'le çalışmak istemiş olabilir. Oradaki soru işaretlerinden birisi Qualcomm'un büyümesini engellemek diye düşünüyor mesela. Çünkü Qualcomm aynı zamanda Apple'ın rakiplerinden birisi, evet, pazara bakıldığı zaman. Ama işin ilginç tarafı şu. Intel'in modemi iPhone 6C'de kullanılsa bile iPhone 7'de yine muhtemelen Qualcomm modemi olacak. Çünkü Qualcomm Snapdragon 820 ile beraber Cat 12, Cat 13 tarzı neredeyse artık çok erişilemez hızlara sahip modemler duyurma derdinde. Ama iPhone 6C'de alışılagelmiş çok özelliği olmayan bir modem kullanılacak. Burada muhtemelen olay hani biraz gözdağı vermeli de ilgili. Ben işte alternatiflerim de var. Ben bunu kullanırım. Sen bunu vermesen
ya
de ben bunu
alırım. Ya da fiyat konusunda Intel bir avantaj vermiş olabilir mi? Her şeyin ötesinde. Çok basite indirgersek olayı.
Zaten esasında bu konuyla ilgili haberleri topladığın zaman ana neden şey fiyat.
Evet, yani çok böyle komple teorisine kaçmazsak büyük ihtimal edeceği nedenlerden bir tanesi Intel'in fiyat konusunda avantaj sağlamasıdır. Çünkü Çinli üreticilerle çalışmasına baktığımızda Intel'in genel olarak hep ben para almayayım, aman çok düşük para alayım, sen vermesen de olur, sonra helalleşiriz kanka tarzında çalışmaya çalışıyor. Çünkü kimse çalışmıyor adamlar.
Kimse çalışmıyor, doğru. Yani orada tuhaf tuhaf yeniden isimlendirmelere gittiler. İşte ROG çipte işbirliği yapıp ROG çipin bir takım çiplerinde Atom serisi altını isimlendirip piyasaya yani sürmeye çalıştılar gibi bir takım hataları da var. Bu arada tüm bu gelişmelerle ilgili şöyle bir önemli anekdot var. Belki iPhone 6C'de bir ihtimal Intel olmayabilir. Onun sebebi olarak da şunu gösteriyorlar. Şimdi iPhone 6C'den Apple'ın beklentisi yüksek ya da iPhone 7C'den ismi ne olursa artık. Intel eğer geliştirme çalışmalarını zamanında tamamlayamazsa ve yeteri kadar üretemezse eğer Apple'ın bir ihtimal yine Qualcomm'a devam edebileceğiydi.
En azından denenmiş bir çözüm. İşin bir garip tarafı Mart ayında iPhone 6C
duyurulacak
gibi düşünülüyor ve yanında Apple Watch 2'den bahsediyor. Ben iPhone 6C'yi çok konuşmaya değer görmüyorum şu an için. Çıksın bir görelim. Hı hı. Tam özellikleri netleşsin. Çünkü bundan önceki telefondan pek keyif alamamıştık. İkinci el iPhone'lar nedense C serisi iPhone'lardan daha
yani anlayabilirler. iPhone 6C ile ilgili konuşulanları söyleyelim. A8 işlemciye sahip olacağı, iPhone 5T'nin kamera kurulumuna sahip, ön ve arka kamera iPhone 5T ile muadil olacağı ve ekranı 4 inç olacağı söyleniyor. Yine farklı renk seçenekleri. Materyal kalitesi olarak yine iPhone 6'sı iPhone 6 kadar olmasa bile belki plastikle devam edilebileceği ya da belki daha ucuz yolu bir metal kasaya gidilebileceği söyleniyor.
4 inç çok küçük olmayacak Merdi ya.
Yani 4 inç sonucunda yani hala bugün küçük ekranlı iPhone'a sahip çok fazla kullanıcı var. Eğer orada yapılan pazar araştırması o kullanıcıların çoğunun mutlu olduğunu gösteriyorsa belki oradaki upgrade sürecini iPhone 6C'ye yansıtabilirler. Yani sonucunda iPhone 4 ve 4S kullanan çok fazla kullanıcı var piyasada.
Evet, iyi bir tasarımda bunu yapabilirler ama ben Apple Watch 2 kısmındayım. Çünkü Apple Watch satmış olabilir. Hı hı. Saat kısmında bir hareketliğe neden olmuş olabilir ama seninle de konuşuyorduk. Bazı istatistikler gösteriyor ki alanlar bir gün sonra aletten iğreniyorlar. Çünkü gerçekten isteneni veremeyen, Apple'ın belki de şu ana kadar ürettiği ve kullanıcı memnuniyeti en düşükünlerden bir tanesi.
Evet, şimdi önce yani Apple'ın iyi tarafından bakalım. 20 milyondan fazla Apple Watch satıldığı söyleniyor ki fiyatını da dikkate aldığımız zaman Apple oradan yine güzel paralar, evet, kazanmış. İyi ya da kötü cihaz, o ayrı bir tartışma konusu. Ama bir başka araştırma da şunu gösteriyor. Apple Watch sahipler arasında bir anket düzenlenmiş ve bu ankete göre deniliyor ki işte şeyi sormuşlar. Memnun musun ve hemen tavsiye eder misin diye. Yanlış hatırlamıyorsam %70'e yakını daha ikinci günde tavsiye etmem oyunu kullanmaya başlamışlar. Dolayısıyla memnuniyetsizlik oranı memnuniyet oranından daha yüksek görünüyor. Bunda çeşitli sebepleri var. Birincisi yazılım olarak bakıldığı zaman Watch OS 2 aslında saatle beraber çıkması gereken işletim sistemi. Evet. Çünkü yani ilk saati aldığın zaman uygulama yok. Telefondan uygulama yansıtıyorsun cihaza. Şimdi Watch OS 2 çıktı. Saat özel uygulamalar dendi ama onlar da hala yeteri düzeyde değil. İşte en son geçen hafta bir GoPro dedi ki artık benim kameramı, evet, saatten kontrol edebileceksin ama bunlar yetmiyor maalesef. Diğer taraftan işte bugün bak kolunda Gear S2 var. Sahip olduğu yeteneklere dikkate aldığın zaman.
Çok güçlü rakipleri var ve yarı fiyatı.
Şimdi tüm bunların hepsini topladığımız zaman belli sıkıntılar var. Ama bence daha da önemli olan sıkıntı bak kolundaki saat gibi saat.
Evet.
Şimdi Apple Watch'a bakıyorsun. Yani bir aksesuar, tamam bir aksesuar, akıllı bir aksesuar ama saate benzemiyor.
Evet.
Ya bence olması gereken saat değil. Hani rahmetli dedemin saatli olarak dikdörtgen formasyonu saatler vardı. En zorlarsan ona benzetebilirsin ama o tasarımlarında bugün artık geçerliliği yok maalesef. Dolayısıyla bence WatchOS 2'de, daha doğrusu Watch 2'de Apple'ın yapması gereken şey illa yuvarlak bu tasarıma devam edeceklerse bile bir de yuvarlak seçeneği koymak. Çünkü bugün bana en güzel akıllı saat hangisi dersen, tasarım olarak baktığınızda en başta Huawei Watch'u derim, sonra da Gear S2'yi evet. söylerim. Yani o sıralamada Apple Watch sonlarda sıralamaya dahil olur. Şeyle yarışır. Birinci nesil Gear'la ya da o Samsung X nesil saatleriyle yarışır.
Zaten yani, Apple Watch'ta olarak. Apple'ın o kare ekrandan kendisinin de rahatsız olduğunu nasıl anlayabiliyorsunuz? Girin bakın, Watch Face olarak isimlendirilen kadran seçeneklerin hepsi yuvarlaktır.
Hepsi yuvarlak, evet.
Kare ekranda yuvarlak ekranlar size kullanmaya zorluyor. Hiçbir şekilde kare ekranın kare olduğunu gösteren Watch Face'ler konumlandırmamışlar içine. Saat kadranları yok, ancak üçüncü parti kullanırsanız filan. O şekilde bazı uygulamalarla filan yüklüyorsunuz. Kendisi yuvarlak istiyor. Bir şekilde yapamamışlar ama.
Yani sonucunda saatin kendisinin aslında bir takım güzel özellikleri de var. Sirenin mesela yine kontrol edilebiliyor olması, yani navigasyon konusunda telefondan bağımsız ekran takip edilebilmesi, ama kullanıcılar hani bir akıllı saat, ki pahalı da bir saatten bahsediyorsun. Onu kısmen telefon gibi de kullanabilmek istiyorlar. Yani yeri geldiği zaman tuş takımını açıp bir mesaja yanıt verebilmelisin. Ya da yeri geldiği zaman bir takım farklı özellikleri kullanabilmelisin. Şimdi bunların bir kısmını biz muhtemelen ikinci saatte göreceğiz. Hatta ikinci saat için üzerinde kamera olacağı da söyleniyor. Hani kamera olur mu bilmiyorum.
Bence olmaz ya.
Yani şimdi kameralı akıllı saati biz daha önce Samsung'da kullandık. Çok işe yarıyor mu dersen, evet. Açıkçası hani fark yaratmak adına fark yaratıyor ama hani saatinde kullanacağın başka beklentileri var. Pili uzun gitsin.
Yeterli.
Saate var. Benzesin ve
bir de ekranın açık kalabilsin en azından o pi süresi boyunca. Çünkü bak, bu saatte benim en sevdiğim şey ekranı kapattığım zamanlarda kadranın yine belli bir derecede görülebilir olması. Ve bu saatte 1,5-2 gün yine dayanabilmesi.
Ya bak, bu güzel bir örnek. Keza şimdi Takuer, yani ya da Takuer, onun telaffuzundan tam emin değilim ama o pahalı saat markası da akıllı saat çıkardı. $1,500 civarı bir fiyatı, evet. Var. Ne ve oldu?
Bayağı stok yetişmiş.
Çünkü neden? Saat gibi saat. Yani gelenek kendi kendisinden saat tasarımını korumuş. İçerisinde akıllı donanım koyarak akıllı saat haline getirmiş. Bu kadar basit. Muhtemelen biz ikinci saatte de farklı tasarımla gideceğini göreceğiz. Aynı tasarımla giderlerse bence hata olur. Çünkü aynı tasarıma devam et. İşlemci hızlandır. Kamera koydum diyerek de yine çok fazla kullanıcı çekemezsin. Bence bunun takım elbiseyle de giyilebiliyor olması,
evet,
lazım. Sendeki
olarak.
Zaten giyilebilir olanı. Bunu giyilemez versiyonu da var ki o tasarım bence çirkin mesela. Bu klasik versiyonun daha kendisini
hissettirebilen bir görüntüye sahip. Gösteriyor diye de spor düşün. Spor giyinmeyi seviyorsan diğeri de aksesuarlarla falan daha farklı görünebiliyor.
Bence bu spor da yani bir kayışı değiştirirsen.
Tabii kayışı değiştir. Çünkü, renkli bir kayış yap gidersin.
Çünkü biraz saate de merakım olduğu için spor saatleri de bakıyorsun Mesut, yine böyle.
Evet, yuvarlak.
Sadece kayışları biraz daha kendisine az kalın ve dişli etli görünüyor. Bence tasarım konusunun mutlaka değişmesi gerekiyor. Tabii fiyat anlamında da daha erişilebilir olması lazım.
Özellikle ben Gear S2'nin iPhone içinde kullanılabilir yazılımının yayınlanmasından sonra, iOS'ta da çalışabilir hale gelmesinden sonra işlerin Apple için değişebileceğini ve daha farklı adımlar atabileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten dişli bir rakibi olacak. Çok uygun fiyatla satılan.
Yani evet, şimdi tabii şey de var. Bunun da henüz Türkiye'de versiyonu yok ama bir de akıllı saatlerin sim kart takılabilen, telefon, evet. Gibi kullanılabilen versiyonları var. Yani belki öyle de ilerlemek isteyebilirler. Emin değilim. Çünkü bunu yapan firmalar var ama orada da yine pil ömrü handikapına takılacaklar. Umarız daha güzel görünüm, daha saat gibi saat olarak karşımıza çıkar Watch 2.
Qualcomm Snapdragon 820 test sonuçları yavaş yavaş sızmaya başladı ve biz de pazartesi günü inşallah Londra'ya gidip test edeceğiz bu cihazı. Orada olacağız. Şimdi 820 için şu söyleniyor, Qualcomm için yeni bir başlangıç olacağı. Çünkü gerçekten ortaya çok iyi bir şey koydukları konusunda.
Şimdi kesin olan şu, 810 kötü bir platformdu. Son hali belki biraz toparlanmış olabilir ama yani baştan sona çok yanlış bir projeydi o. Ben orada hani 805 ile devam etselerdi, 805'in biraz daha hızlı, daha verimli, daha zinden şirketen versiyonunu yapsalardı.
Ya da onu sadece 64 bit'e evrimleştirebilselerdi değil mi o halde?
İşte onu yapmaya çalıştılar, olmadı. Yani bugün hani 64 bit tarafında şu anda 64 bit telefonun olmazsa bir handikap yaşar mısın?
Yaşamazsın.
Tamam, evet. Belli zamanlarda belli cihazlar için bunun bir avantaj olduğunu konuşuyoruz ama eğer telmatron yaşayan ve performansını düşüren bir platform varsa bu handikaptan ziyade, yani avantajdan ziyade dezavantaja da dönüşebilir. Şimdi 820'nin Qualcomm'un kendi geliştirme kiti üzerindeki detaylı testleri çıkmaya başladı. Qualcomm yavaş yavaş dünyada önde gelen basın kuruluşlarıyla bir araya gelip bunları test etme imkanı tanıyor. İşte sen de gideceksin, test edeceksin. Ben tablolara baktım, performans değerlendirmelerini inceledim. Şunu söyleyebilirim. Şimdi 4 çekirdekli bir işlemci olduğunu zaten daha önce çok defa konuştuk. Evet. Artık teknik özelliği üzerine çok fazla durmanın bir anlamı yok. Performansa baktığınız zaman şunu gördüm Mesut. Her türlü bir gelişim var. Telmatronik sorununu aşmışlar. Samsung'un 2. nesil 14 nanometre üretim süreciyle çıkacak bu platform. Ve genel olarak ciddi bir gelişim var ama şunu söyleyebilirim. CPU tarafındaki, yani işlemci performans olarak baktığımız durumlarda tüm çekirdeklerden yoğun bir şekilde istifade edebilen, tamamıyla CPU üzerinde kendini belli eden uygulamaları bir tarafa bırakırsak eğer hala Apple'ın A9'un gerisinde kalıyor işlemci performans olarak. Ama GPU'ya geçildiği zaman o Adreno 530 gerçekten de şu an hani muadili yok denilebilir. Tam emin değilim çünkü Mali T880'in de Samsung'un yeni işlemcisindeki onun çekirdekli versiyonunu görmek gerekiyor ama ortaya çıkan sonuçlar itibariyle Apple'ın A9'undaki PowerVR GPU'sunu baya baya üzerine koyabilen bir platform olduğunu söylemek gerekiyor.
Enerji verimliliği olarak da çok iddialı bir platformu.
Yani şimdi 810'la kıyasladığımız zaman enerji tüketiminin %30 civarında azaltıldığı söyleniyor ama performansında bu kadar arttığını öngörürsek eğer o büyük oranda 14 nanometreye, 20'den 14 nanometreye yeni gelmesinden dolayı yola çıkacak. Tabii bunun dışında video tarafında geliştirmeler var. İşte 4K 60 kare 10 bit video işlenebilir söyleniyor ama şimdi ona baktığım zaman da şunu düşünüyorum. Bu özelliği bir mobil cihazda nasıl kullanabilirsin? Platform bunu işleyebiliyor belki ama onu sana sağlayabilecek sensör yok henüz. Dolayısıyla belki orada şu aklıma geliyor. Bazı firmalar denediler bunu. Bir kamera üreticisi Snapdragon 820 yıllık gelişmiş bir kameranın içerisine de koyabilir.
Yapabilir, evet.
Böyle bir yola da tercih edebilirler belki ama bakıldığı zaman performans olarak iyi bir platform olacak. Android dünyasına ihtiyaç duyduğu platform olacak gibi görünüyor. Fakat 2016'da eğer Apple yeni bir işlemci çıkarmazsa bile yine rekabetçiliğini korur. Onu da söyleyelim çünkü CPU tarafında hala önde. GPU tarafında evet 530 ileriye gidiyor ama hani bu şey değil. Birisi 10 kare verirken birisi 50 kare vermiyor yani onu söyleyeyim.
Yalnız şöyle bir şey var. Bir gerçek var. Yani onu da şöyle söyleyeyim. Ben Android telefon kullanıcısıyım ve Apple'ın ne yaptığı umurumda değil. İsterse ışık hızında çıkan bir işlemci yapsın. Şu anda Android dünyasında bence konuşmamız gereken Samsung'un ne yapacağı. Ki Samsung da şu anda 820 kullanacak gibi görünüyor. Çünkü Android kullanıcıları için bir gerçek var. Apple ışık hızında bir işlemci üretse dahi adam iOS kullanmak istemeyebiliyor sınırlandırmalarından
dolayı. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Hani en
yani tabii anlatabiliyor muyum?
Tabii,
rekabetçi
yani
olamayacak diyoruz ama bir de şunu düşünmek lazım. Şu anki Android telefonlarına bir canlılık katacak ve gerçekten de Android'çi adam için oradaki hız çok bir
yok,
şey ifade etmiyor.
Zaten şöyle bir şey var. Android tarafına ciddi bir ilerleme sağlar ama İşin tekniğini platform kıyasladığın zaman en hızlısı hangisi diye sorduğumuz zaman sonucunda ortak platform testleri var mesela. Tabii ki buna bakarak telefon satın almayacağız. Tabii ki buna bakarak hani telefon hakkında son kararımızı vermeyeceğiz
bana
ama.
Bana orada biraz şey geliyor. Ben de kimi zaman söylemiştim. Tek çekirdekli Apple rakipsiz diye arada söylüyoruz bunu ama. Bir de bir şey var. Şu yönden bakın. Elma ile armutu karşılaştırıyoruz orada da ya.
Biri gerçekten elma bu arada.
Çok alakası. Çünkü diyene Android'i kursan acaba ne yapıyor?
Tabii yani işin bir öyle bir tartışma konusu var. Bir de tabii diğer taraftan yılların işlemci üreticisinin hani yeni geliştirdiği platformla da işlemci seviyesinde geçen sene bitmiş tasarımın gerisinde kalması ayrı bir tartışma konusu.
Evet.
Bu olayı hani nereden değerlendirdiğinle ilgili sonucunda 820'yi kullanan her cihaz süper hızlı olacak. 820 kullanan her cihaz Android tarafındaki en hızlı cihazlardan birisi olacak. Ama bakıldığı zaman en hızlı diyebilmek çok kolay değil.
Evet,
buraya
doğru
takılacaksın. 820'ye özel kılan detaylar var. Mesela 802.11ad desteği sunuyor. 60 GHz bandını destekleyen bir kablosuz iletişim altyapısına sahip. Fakat işte mesela şununla tartışmalıyız. Bunu biz ne zaman kullanabileceğiz? Bir modem, bir router bunu destekleyen bir altyapımız henüz yok.
Ama olacak.
Olacak işte o vakitte ama biz 830'u, 840'ı, 850'yi göreceğiz.
Ama
yani
şimdi tabii biz göreceğiz de mesela hala da Note 4 cihaz sahibi olmamış insanlar var. Biz Note 5'in fiyatından bahsediyoruz.
Doğru.
Note 2'siyle mutlular.
Doğru.
Şimdi Note 2'de olan bazı özellikler yavaş yavaş uygun fiyatlı mirakesti, bilmem neydi, televizyona aktarmaydı, görüntü aktarmaydı yavaş yavaş televizyonlara geldi. Çok uygun fiyat televizyonlarda. Şimdi Note 2 sahibi olarak bunlardan yararlanmaya uygun fiyatlı başladığında diyorsun ki ne güzel telefonum bunu destekliyor.
Yani zaten
şey düşünmemek lazım.
Tabii,
sanki
yani
6
şimdi
ayda bir telefon değiştirecekmişiz gibi.
Yok zaten
gibi.
Şimdi şöyle bir şey var. 820 bir özelliği getirdin.
Evet.
Yani bunu hemen bugünden yarına kullanılmayacağını zaten herkes biliyor. Ama ne olacak işte o teknoloji kullanılmasa bile gelişmeye, evrimleşmeye devam edecek ve yarın öbür gün herkesin kullanabileceği bir hale gelecek. Bu açıdan zaten Qualcomm yaptığını tebrik etmek gerekiyor.
Evet, yakın mesafeden 4K video aktarabileceğiz ki bu teknoloji sayesinde. Yakın mesafe dediğimiz bayağı yakın mesafeden yalnız. Onu da söyleyelim. Yani 1 metre mesafe falan maksimum uzaklıklı olarak geçiyor o tarafta. Hiç yoktan iyidir.
Tabii hiç yoktan iyi. Yani toplam paket olarak baktığımızda 820'yi ben çok önemsiyorum. Çünkü gerçekten de ciddi bir ilerleme var. Özellikle GPU performansına bakıldığı zaman Qualcomm hep yıllardır hep eleştiriyoruz. İşte konsol seviyesinde de o seviyede
evet,
bu seviyede
evet.
Bu gerçekten teknik olarak öyle. Tabii işin yazılım geliştirme tarafında oyun yapımcıları bunu ne kadar kullanabilir, ne kadar kullanamaz ayrı. Fakat işte OpenCL 2.x'e tam destek vermesi. X derken burada öyle zannediyorum ki mimari biraz açık. 2.1, 2.2 güncellemelerine
olabilir.
Kısmen hazır olabilir. İşte render script desteği var. Dolayısıyla donanım olarak aslında çok modern bir donanım olduğu ortada. Fakat Qualcomm orada biraz daha yazılımcılarla yakın çalışması gerekiyor ki bizim ilk çıkan cihazlardan o tadı alabilmemizi sağlasınlar. Ama Samsung'u da görmek lazım. Muhtemelen benzer performans değerleri olabilir. Bugün haberlerini biz de yayınlıyoruz zaman zaman. İşte Samsung tek çekirdek rekoru kırdı. Samsung öyle yaptı. Samsung böyle yaptı ama bunların hepsine %100 doğru demek çok mümkün değil.
Görmek
keza
lazım.
820 içinde şunu söylemek gerekiyor. Test edilen cihazlar bugün Qualcomm'un kendi geliştirme kitleri. Onun üzerine illaki bir şeyler gelecektir. Fakat gelecektir derken de şunu da hatırlatmak lazım. Qualcomm zaten hazır olmaya yakın bir platform olmadığı sürece de göstermez. Üzerine belki %5, %10 da gelebilir. Fakat iyi bir platform. Keşke 810 böyle olsaymış.
Evet,
810 keşke. Böyle olsaydı bugün Android tarafında da cihazlar daha keyifli, daha hızlı, throttling'e girmeyen. HTC belki daha iyi durumda olacaktı. Sony belki daha durumda olacaktı. Evet. Çok daha keyifli bir pazar olacaktı ama 820 genel gidişat olarak makul görünüyor. Hatta 820'nin 8 çekirdekli versiyonu da konuşuluyor 2016'nın ikinci yarısı için. Buradan yola çıkıp 8 çekirdeği düşündüğümüz zaman çok çekirdekli yine çok ciddi performans alacağımız platformlar olabilir ama orada da yine dönüp dolaşıp şeye takılırız. İşte Android cihazlar bu kadar şeye şu aşamada ihtiyaç duyuyorlar mı, duymuyorlar mı?
Telefonların kasalarının hani ya da isimlendirmelerinin aynı kalıp içindeki donanımların güncellenmesinden bahsetmiştik ki Samsung A serisinde A8'de böyle bir şey oldu. A8 güncellendi.
A3, A5, A7 derken şimdi A8 de güncellendi ama tabii burada şunu söyleyelim. Bu A8 o A3, A5, A7 gibi çok ciddi bir güncelleme operasyonundan geçmedi. Şu anki güncelleme durumu Japonya pazarının özel bir durum açıkçası bakıldığı zaman. Çünkü globaldeki A8 şu anda Snapdragon 615 serisi işlemci kullanıyordu. Japonya'da lanse edilen A8 ise Exynos 5433 kullanıyor. Yani Samsung'un orta segmentin üstünde konumlandırdığı cihaz geçtiğimiz senenin üst seviye cihazının işlemcisine sahip olmuş durumda. Bu önemli bir sıçrama. Orta seviyenin böylesine performans kazanması güzel ama Samsung'un burada yanlış yaptığı şey, geçtiğimiz hafta çok konuştuk bunu, fiyatının yanlış ayarlanmış olması. Şimdi tutup bu telefonu 1700-1800'e dediğiniz zaman zaten aynı işlemci kullanan Note 4 var orada.
Evet,
daha fazla sunar halde. Ben biraz piyasa araştırması da yaptım. Yurt dışında bu güncellenmiş A serisine yaklaşım da değerlendirdim. Herkesin ortak kanısı fiyatların yüksek olmuş olması. Dolayısıyla Samsung'un ürün güncelleme döngüsü olarak ürünlere kazandırdığı yeni özellikler doğru. Ama bunları fiyatlandırması ve pozisyonlandırması yanlış. Çünkü Note 4'ün rakip olarak A8, 2016 A8 dediğiniz zaman
evet, iş tamamen değişiyor,
tamamen
o tarafta.
Değişiyor. Ama güncelleme döngüsü olarak bakıldığı zaman üzerine kattıkları yenilikler ya da performans kazanımları bence doğru.
OnePlus 3'ün tasarımları sızdı. Tasarımları beğenen olmuş, beğenmeyen olmuş ama
ben beğendim.
Ben beğenmedim ya. Ben bana çok kütük göründü.
Ben beğendim. Açıkçası ben beğendim çünkü bana biraz ilk şey hatırlattı. İlk Galaxy Note'u hatırlattı. Ben biraz böyle büyük dikdörtgenimsi hatlara sahip telefonları seviyorum. Çerçevesi de bana biraz One X'i hatırlattı. O beyaz, eğer siyah kasa içerisinde beyaz çerçeve yapacaklarsa kontrast olarak güzel bir tasarım çıkabilir ortaya. Ve o çerçevenin alt kısmında da ön hoparlör koymuşlar. Ki HTC'nin bence yaptığı en güzel hamlelerden birisi olmuştu.
Evet.
O ön taraf hoparlör koyma olayı kullanım kolaylığı sağlayan bir unsur. Donanım olarak zaten Snapdragon 820, işte 4 GB RAM gibi takım şeyler var. Sadece şu var, Xiaomi Mi 5 ile başlayan tartışma bununla da devam etti ama ikisinde de olmayacak gibi görünüyor. Bu yine Qualcomm'un Snapdragon 820 ile beraber ultrasonik parmak izi okuyucu diye yeni bir teknolojisi var. Snapdragon
ekran üzerinden okumanı sağlıyor.
Okuma ama analistlerin paylaştığı bilgilere bakılırsa eğer o teknoloji henüz pratik hayatta kullanılabilecek olgunluğa erişmemiş. Dolayısıyla bu cihazlarda göremeyeceğiz. Belki OnePlus 4'te ve Mi 6'da görebiliriz ama bu cihazlarda çıkmayacak. Tasarım üzerinde daha çok tartışma dönüyor. Ben tasarımını beğendim. Ama tabii ki büyük bir cihaz olduğu için tek el kullanımı falan yine unutmak gerekiyor.
Evet, yani siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuyu da merak ediyoruz. Bir diğer konu var, LG G5 konusu. LG G5 de beni heyecanlandıran cihazlardan biri. V10 kötü bir cihaz olmuş. Kullanması keyifli değildi açıkçası.
Tasarım olarak biraz hantal bir cihaz.
Evet, incelemesinde de detayları Erdiyar verecek zaten ama G4'ün mirasını parmak izi okuyucu, modern bir işlemci, daha iyi pil ömürle bize sağlarsa zaten G4 kötü bir cihaz dedi fiyatı için. En son düşen fiyatından bahsediyorum tabii.
Biz bu V10 lansmanında LG'nin Türkiye'deki tüm satış pazarlama işinin başındaki Ufuk abiyle konuştuğumuz zaman onu G5 konusunda zorlamıştım. Bana dedi ki Amerika'da CES fuarına gidiyorum. Ben de ilk defa muhtemelen orada görürüm. Telefonun şekillenmesi orada belli olur demişti. Hakikaten iddialara bakıyorsun. Şubat ayında lansman yapılacak yönünde bilgiler var. Dolayısıyla dedi aslında doğruymuş. Muhtemelen CES'te görecek onlar da cihazı. Şimdi LG'nin yeni bir cihazı var metal kasaya sahip olan. Aslında G serisinde o tasarım doğrultusunda yeniden şekillenmeye başlayacağı söyleniyor. Yani muhtemelen G5'te tamamıyla metal bir kasaya sahip olacak. Burada metalin alaşımının da özel olacağı söyleniyor. Ne kadar özel bunu bilmiyorum ama şeyi görürsek şaşırmamak gerekiyor. İşte uzay araçlarında kullanılan alüminyum alaşımı kullandık. İşte titanyumla karışık şeklinde bir takım iddialar olursa da şaşırmamak lazım. Şimdi hazırlanmak gerekiyor. Bunun dışında tabii ki G5'in Snapdragon 820'ne geleceği, parmak izi okuyucuya ek olarak iris tarama özelliğine sahip olacağı söyleniyor Mesut. Yani Snapdragon 820'nin hızlı olduğunu söyledik. Parmak izi okuyucu zaten G4'ün en büyük eksiğiydi. Bu var. Üstünde daha büyük ekran, 5.6 inçten bahsediliyor ve hepsinin dışında kamera sensörünün 1/2.6 inçten 1/2.2 inçe büyüyeceği söyleniyor. Şimdi orada 2.6'dan küçük gibi görünebilir ama hani burada oran olarak baktığımız zaman daha büyük bir sensör var. Şimdi G4'ün kamerası zaten çok iyiydi.
İyiydi.
Şimdi çok ciddi bir sensör büyüklüğünden bahsediyoruz burada. 1/2 inç. Muazzam bir değer ve yüksek hızın netleme kabiliyetine sahip olacağı söyleniyor.
Zaten yani, netleme kabiliyeti konusunda LG'nin harbiden çalışması lazım.
Çalışması lazım. Orada muhtemelen daha hızlı depolama birimi. İşte Snapdragon 820'nin görüntü işleme motorunun çok daha yüksek performanslı olması ve üzerine daha büyük sensör koyduğumuz zaman bu sene G4 kamerası da konuşulmuştu. Seneye de G5'in de kamerası da konuşulmaya devam eder gibi. Pilin de büyüyeceği söyleniyor. Açıkçası 5.6 inç ekran büyüdüğü için kasada yer açılacaktır muhtemelen. Pil de biraz büyütürlerse LG G4'te eksikliğini hissettiğimiz her şeye sahip olan bir G5 çıkacak karşımıza. Liderliğin, Android tarafındaki liderliğin belki daha da güçlü bir temsilcisi olarak çok konuşuruz gibi geliyor G5.
Mozilla Firefox işletim sistemi telefonlar konusunda bayağı bir iddialıydı. İşte uygun fiyat telefonlar diğer bulacağız.
Telefon evet,
operatör destekli bir sürü şey olacak filan dediler. TV'de bir şeyler denediler filan. Ben hem telefonda hem TV'de denediğimde bu işletim sisteminden bir şey olmaz demiştim o zamanlar. Ama insanlar bekleyin göreceksiniz filan modundaydı ama görünen o ki Firefox OS öldü.
Şimdi Firefox OS'u kullanan ZTE'nin ürettiği bir takım ucuz telefonları Amazon'da sattılar. Çok satılanlar listesine de girdi ama şimdi olayın gitmeyeceği belliydi. Neden? Çünkü yani Mozilla dediğimiz vakfın organizasyon kaynakları belliydi. Gelişim süreci olarak diğerlerini yakalayamayacağını zaten öngörmek çok zor değildi o dönemde. Konsept doğruydu esasında. HTML üzerine bir şeyler kurguluyorum. Donanımı çok fazla yormadan uygulamalar hızlı bir şekilde yaklaşsın ama tek başına bu yeterli değil. Time to market denen bir olay var ve design win dediğimiz bir durum söz konusu. Yani büyük iş ortaklarının yanına alıp çok satacak cihazlara giremediğin sürece istersen dünyanın en iyi işletim sistemini yap çok fazla kullanılmayacak maalesef.
Ki işletim sistemi oldukça da yeteneksizdi. Yeteneksizdi
yani.
Hani HTML5 olması falan kurtarmamış.
Şu var tabii oradaki sıkıntılardan birisi de şuydu. Sana bir prezentasyon gösteriyorlar. Süper bir tablo var. Telefonu eline alıyorsun. Hiç alakası olmayan evet. Bir kullanım deneyimi vardı. $25 telefon iddiasında bulunabilirsin ama şimdi $25 içerisine ne gibi donanımlar koyacağım belli. O da kullanıcı memnuniyeti yaratmadı. Yani 1 centlik sen 1 centlik ya da 10 centlik kamera sensörü koyuyorsun. Çöp gibi görüntü çekiyor. Diyorsun ki HTML5 üzerinde $2 çipi hızlı çalıştırabiliyorum. Evet. Yani o da çok fazla anlam ifade etmiyordu. Zaten günün sonunda darboğaza girdiler ve sonlandı. Televizyon belki bir çıkış alanı oluşturabilirdi ama orada da işte Panasonic kullanacağını hatırlamıyorsan Panasonic dışında deneyen olmadı. Onlara da yazık oldu. Televizyon tarafında kan kaybeden bir firma çıkış ararken batan bir işletim sistemiyle maalesef aradıklarını bulamadılar.
ZTE'de Force Touch teknolojisini kullanan bir akıllı telefon var.
Axon Mini Premium.
Evet, Force Touch teknolojisi 3D Touch ile beraber biliyorsunuz aslında 3D Touch ismiyle 6S'de yer aldı.
Aslında öncesinde Huawei'de Force Touch olarak evet, çıktı.
Aslında biz bunu ilk olarak saatte gördük. Apple Watch'ta gördük. Ondan sonrasında da
MacBook'ta oldu.
Evet, Touch MacBook'ta Huawei'de gördük. Daha sonrasında 6S'ye geldi. Sonrasında da işte ZTE ile görüyoruz. Demek Android dünyası bunu kullanmaya başlayacak.
Ya işte Instagram'da kendini güncelledi. İşte 3D Touch'a benzer dokunmaya tepki veren uygulama özelliğini kazandırdılar kendi uygulamalarına. Axon serisi ZTE'nin premium ürün gamını oluşturuyor. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği çok ciddi tartışma konusu. 2016 için belki ucuz modelleri gelebilir ama o da %100 garantili bir bilgi değil, onu da söyleyelim. Ama Amerika'da ses getirdi bayağı. Axon Mini diye bir model vardı. Onu güncellemişler Axon Mini Premium olarak. Artık yeni bir versiyon daha var. Daha pahalı versiyonu. 5.2 inçlik bir ekranı var ve Force Touch özelliği var. Yani uzun basmaya tepki verebilen evet. Bir ekran bu. Daha da önemlisi az önce G5 için konuştuğumuz şeyler bunda var. İşte Boeing'in 787 Dreamliner modelinde kullandığı magnezyum, alüminyum alaşımı almışlar, telefona koymuşlar. Yani premium hissiyat diyorsan eğer bu telefonun kasası baya baya güçlü bir kasa. 3 GB RAM var, Snapdragon 616 işlemci var, kamera tarafında makul bir kamerası var. Yani ekran ve kasa kalitesiyle ön plana çıkan bir telefon. Ben biraz telefonu da incelemeye çalıştım. Yurt dışındaki tepkileri ölçmeye çalıştım. Güzel bir telefon, iyi bir fiyatlandırmaya ses getirebilecek bir telefon ama ZTE'nin buradaki sıkıntısı da şu. Bir taraftan kendi markalarıyla ucuz fiyat segmentinde iş yapmaya çalışıyorlar.
Diğer yandan operatörler efendim OEM üretimi yapıyorlar.
OEM üretimi yapıyorlar. Bir taraftan da premium telefon yaptım diye işte Boeing 787 işte Amerika'ya gittiğiniz uçan kasasındaki malzemeyi aldık. Telefona koyduk diyerekten de yüksek fiyat segmentinde yaklaşmaya çalışıyorlar. Buradan kurtulmaları lazım. Anladığım kadarıyla hani tam olarak konsantre değiller hiçbirisinde. Ucuzu kötü. Şimdi hani ucuzun iyisi de var ama genelde satmaya çalıştıkları modeller ucuzun ucuz versiyonları olduğu için orada çok ilerleyemiyorlar. Bence bir alt marka olarak buradaki operasyonu tamamen bağımsız bir ekibe vermeleri gerekiyor. Çünkü,
hepsinde öyle.
Çünkü hani güzel bir telefon yapmışlar ama o marka algısından kurtulamadıkları için maalesef çok da fazla ileriye gidemiyorlar açıkçası.
Bu 3D Touch'tan ve Force Touch'tan bahsederken aslında ikisi de aynı yani. Ekrana basınç uygulamadan bahsediyoruz bu tarafta. Instagram'da enteresan bir Android tarafında güncelleme aldı ve iPhone'dakine benzer kontrolleri herhangi bir Android cihazda da yapabiliyorsunuz. Aslına bakarsanız arkadaşlar şimdi ekrana basınç uyguluyorsunuz ya ek menüler çıkıyor, ek fonksiyonlar oluyormuş gibi gözüküyor 6S'de. Bu ekranı uzun basmaktan çok da farklı bir deneyim yaşatmıyor günün sonunda menülerde. Instagram'da aynısını yapmış. Android'de 2 saniye bir resmin üstüne basılı tutarsan iPhone 6S ne yapıyorsa aynısını yapıyor.
Yani bu özellikten sonra ben Facebook'ta baktım bir sürü kişi işte iPhone'culara seslenmiş bu özelliğe mi para verdiniz diye işte bak bende de var tarzında. Yani sonucunda tabii Apple orada şunu yapmaya çalıştı. 3D Touch derken uzun basmayla farenin sağ tuşunu telefona getirmeye çalıştılar. Farklı uygulama menülerinin çıkabildiği vesaire tarzında ama görünen o ki uygulama destek verdiği sürece pek çok telefonda bunu yapabiliyorsun esasında. Sadece buradaki fark şu. Apple oyunlardan belki ilerleyebilir.
Evet.
Oyunlar bunu destek verirse ama seninle de konuştuk. Orada mesela Acer'ın tableti var. Oyunlarda o ekranın tepki verme hassasiyetini ayarlayabiliyorsun. Şiddetini ayarlayabiliyorsun. Apple deniz böyle bir durum söz konusu değil. İşte destekten uygulamalarda sana bir titreşimli hissiyat kazandırabiliyor. Geri bildirim verebiliyor ama destekten oyunlarda şu an çok fazla değil açıkçası. Belki 3 belki 5 tane oyundan bahsedebiliriz.
Arkadaşlar şey düşünün. 6 kademeli hani basınç hassasiyeti elde edebildiğiniz bir oyun ya da 2 kademeli. Heyecanda parmağınızın basıncını ekrana nasıl bastığını nereden ayarlayacaksın? Çok mu bastım, az mı bastım, çektim mi, çekmedim mi?
Evet.
Yani o heyecanla çok da olacak bir iş gibi gözükmüyor ama şimdi çok da erken teknolojinin gelişip birazcık da oyunların yazılımlarının neler yapabileceğini görmek lazım. Ama erken aşamada şunu görüyoruz. Şu an için Force Touch dediğimiz olay özellikle menülerde ve uygulamalarda uzun basmadan öte bir şey değil. Biraz yani uzun bastım mı çıkan menü gibi.
Bakalım işte uygulamalar destek verdikçe bunun ne derece yaygınlaşacağını göreceğiz. Android tarafında da çünkü Instagram'dan bir sürpriz oldu. Pek çok kullanıcı da artık iPhone 6'sı da kullanıyormuş gibi bundan istifade edebiliyorlar. Bu arada Google'un tableti var Pixel C, Pixel S adında. Nexus 6 P ve 5X ile beraber lanse edilmişti ama lanse edildiği günden bu yana
satış satılacak satışa mı satılmayacak mı belli değildi.
Kasım ayında çıkaracağız demişlerdi onu tutturamadılar ama nihayet Aralık ayıyla birlikte satışa piyasaya çıkmaya başladı Amerika pazarında. $500 civarında bir fiyatı var. Heyecan verici bir tabletti çünkü malzeme kalitesi olarak ve kullandığı platform olarak Nvidia'nın Tegra X1'ini kullanıyor. Güçlü evet. Bir tablet.
Acaba X1'i mi soğutamadılar biraz beklediler?
Ya ondan ziyade üretim tarafında bence handikaplar olmuş olabilir. Çünkü metal kasaya sahip olan, ince işliği olan ve yine aksesuar tarafında da ciddi yan desteklerle beraber gelen bir tablet. Fakat şimdi satışa çıkınca incelemeleri de çıkmaya başladı. Ben biraz incelemelerine baktım Mesut. Tablet donanım olarak harika. Malzeme kalitesi olarak muazzam bir işçilik yapıldığını herkes söylüyor. Herkesin hemfikir olduğu bir konu bu ama hani iPad Pro'da ne dedik? Arayüz keşke iPad Pro'ya özel olsaymış. Çünkü büyük ekranı biraz sırıtmaya başlıyor arayüzü. Bunda da keza şey deniyor. Standart Android maalesef böylesine bir tablet için uygun değil. Neden uygun değil? Mesela Android kullanan Samsung cihazlarda çoklu uygulama desteği var. LG cihazlarda ekranı ikiye bölerek çoklu uygulama desteği var ama Vanilla dediğimiz referans Android'de böyle bir özellik yok.
Evet.
Herkes şeyi mesaileştirmiş. Neden ekranı ikiye bölerek aynı anda iki uygulama çalıştırma desteği böylesine bir tablette yok? 3 GB RAM'i olan, yüksek performanslı işlemciye sahip olan bir cihaz var. Ama aynı anda iki uygulamayı çalıştıramıyorsun. Sonrasında geliştiren ekip Reddit üzerinde soru cevap seansı yapmış. Orada ben biraz baktım. Split screen yani ekranı ikiye bölme özelliği üzerine çalıştıklarını söylüyorlar. Muhtemelen Android N sürümünde bu özellik gelecektir. Bazıları şeyi sormuşlar. Madem işletim sisteminize güveniyorsunuz neden önce donanımı duyurup daha sonra işletim sistemini şey yaptığınızda hala hazır olmadığına yönelik bir takım açıklamalar yapıyorsunuz şeklinde. Orada da şey diyorlar işte biz işletim sistemimizin verimliliğine güveniyoruz. Tablet hazır. Yol gösteren kullanıcı verimliliği yüksek bir cihaz oldu şeklinde ama genelde gelen sorulara bakılırsa insanların tepkisi var. Alanlar şey diyorlar yani aldık ama kullanamıyoruz bunu tablet gibi. Klavye de verdin ama kullanamıyoruz diyor. Yani
hani,
dolayısıyla biz Apple'ı eleştirirken aynı hatayı aslına bakılırsa Google'un da tekrarladığını görüyoruz. Burada tek doğru yapan şu anda ya da en doğru yapan Microsoft. Hani cihazın kendisinin eksikleri olsa bile çıkardığın zaman hala bir şekilde kullanabiliyorsun. Kısmen tablet özelliği yeteneksiz olsa bile taktığın zaman da notebook olarak kullanabiliyorsun açıkçası.
Evet doğru. Bir de Samsung'un arayüzünü de orada takdir etmek lazım. Bence eğer platformu, yazılımı hızlı çalıştırabilselerdi bundan önce çıkan tabletlerinde de her şey vardı aslında. Minik ekranda çalıştırmadan tut iki ekranda
yani
görmeye kadar.
Yani sonucunda Note 2'yi de, Note 3'ü de, Note 4'ü de, Note 5'i de bugün bilgisayar gibi kullanabiliyorsun.
Evet.
Samsung'un kendi bir aksesuarı var, istasyonu var. Takarsan eğer klavye fareyi.
Yıllardır Samsung yapıyor.
Yıllardır destekliyor.
Evet,
hatta kısmında. Bir de monitöre bağlıyorsun onu. Hani Windows Phone'larda bugün yeni Windows Phone mobile cihazlarda monitöre bağlandığında masaüstü deneyimi diyor ya. Note 2'yi de zaten istasyona taktığın zaman tamam bir Windows masaüstü olmuyor ama klavye fareyi tam olarak destekleyen uygulamayı çalıştırabildiğin bir arayüze dönüşüyor
evet,
yani.
Evet. Mobilitenin son haberi de yine bir pilli büyük telefondan 10.000 mAh bataryalı ama donanımı pek iç içici olmayan bir telefon var yine.
Ukitel. Ukitel K10000. 10.000 mAh pile sahip olması önemli. Biz bunu daha önce konuşmuştuk ama artık ön sipariş sürecine girdi.
Evet.
Hani çıkar mı çıkmaz mı diye düşündük. Demek ki çıkacak. Donanımına bakıldığı zaman işte 5.5 inç 720p ekranı var. MTK 6753 platformunu kullanıyor. İşlemci olarak bakıldı. Pardon 6735 platformunu kullanıyor. Biz hep şeyi tartışıyoruz. Şimdi büyük pil koymak önemli. Ama bir yerden sonra şöyle bir döngüye, kısır döngüye giriyorsun. Eğer telefon çok eğlenceli değilse o telefonu kullanmıyorsun zaten.
Evet.
Dolayısıyla aslına bakılırsa ekranlı bir powerbank'ten başka bir amaca da hizmet etmiyor. Keza bu telefon içinde şunu söylüyor üretici. iPhone 6'yı, iPhone 6'sı 3 kere şarj edebilirsin. Aslında niyet de belli oluyor yani.
Evet.
Yani sen bunu ikinci telefon olarak al. iPhone'un pili biterse şarj et. Hatta istersen de üzerindeki sim kart vasıtasıyla telefon olarak da kullanabilirsin.
Ya da modem yani, olarak bunu kullan, bunun üstünden çık.
Ya da hotspot yap gibisinden ama yani.
Güzel hotspot olur yalnız bu ha.
Olur. Olur da yani. Bilmiyorum, o zaman şey de yapabilirsin. Yani sim kart koyma buna. Değil mi? Ya da sim kart koy sadece, ekran koyma.
Yok, bu şu anda dünyanın en gelişmiş hotspot'u, hakkını vermek lazım.
Tabii öyle bakarsan.
Belli oyunlar için de dünyanın en uzun ömürlü oyun cihazı.
Öyle bakarsan doğru söylüyorsun. Ben geçtiğimiz hafta Lenovo'nun toplantısına katıldım. Onlara da söyledim. Şimdi diyorlar ki işte biz pilimizle övünüyoruz. Pilimizi büyüttük vesaire. Tamam, pili büyütmek önemli bir aşama ama belli bir yerden sonra kullanıcılara aynı zamanda eğlenceli bir cihaz vereceksin ki çok kullanırken pilin iyi gittiğini hissedebilirsin. E zaten eğlencesi bir cihaz veriyorsun. Az kullanılıyor. Zaten az kullandığınızdan bugün Note 5 de 5 gün çalışır.
Evet.
G4 de 3 gün çalışır. Yani hani dolayısıyla orada iyi bir denge yakalamak gerekiyor bence.
Son haberimiz de bu da, büyük pilli telefon haberi ve mobilitenin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Diyoruz.